Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz üzere Şura suresinin 30. ayetinden 43. ayetine kadar olan bölümü ele alıyoruz. Her sureden bir bölüm seçerek Elmalı Hamdi Yazır merhumun tefsirinin orijinalinden okumaya ve anlamaya çalışıyoruz. Her seferinde belirtiyorum, yine belirteyim. Bu bir tefsir dersi değil, bir Elmalı okuması. O şekilde düşünmenizi, o niyetle dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada biz 36. ayete kadar gelmişiz. 36. ayet de dahil okumuşuz. Bu bölüm arkadaşlar ilginç bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçtiği üzere Cenab-ı Hakk'ın razı ve hoşnut olduğu kulların bazı davranışlarından, bazı ahlaki niteliklerinden, itikadi niteliklerinden, yani onların zihin, ahlak ve davranış, amel, ibadet gibi boyutlarda nasıl bir karakter ortaya koyduklarından bahsediyor. Yani bize bir liste sunuyor. Biliyorsunuz bu çağımızda çok meşhurdur. İşte listelerle çalışmak, kontrol listeleri yapmak, günlük yapılacak işler listesi yapmak, işte alışverişe giderken liste yapmak, hani böyle planlı programlı yaşamanın günü, saati, ömrü, efendim bilinçli geçirmenin bir yolu olarak çok önerilir. Fakat bir noktadan sonrası bu çok gerginlik yapar insanda. Ben de çok listeler yapmış ve kendini böyle sıkı sıkı takip etmiş zaman zaman bir insan olarak. Bunun bizi gerdiğini, çünkü eksikliklerimizle çok yüzleşiriz. Başarılı olamadığımız alanlarla çok yüzleşiriz bu listelerle karşılaştığımızda. O gerginliği bir tarafa bırakacağız şimdi. Neden? Çünkü biz arkadaşlar biliyoruz ki nihai noktada Allah'ın rahmetiyle, lütfuyla, bağışlayıcılığıyla kazanacağız eğer kazanabilirsek cenneti ve rızayı. Yoksa sadece davranışlarımızla değil, davranışlar o rahmete, o lütfa, o affa mazhar olabilmek için birer vesile. Onları elimizden geldiğince nitelikli bir şekilde, buradaki nitelikten maksat da ihlastır arkadaşlar. Yani başka hiçbir amaç gütmeden sırf Rabbimizin bizi affetmesine vesile olsun diye, bize lütfetmesine vesile olsun diye, ona yakınlık kazanalım diye yapacağız. Belki o zaman hani bir kıldığımız bir namaz, verdiğimiz bir sadaka, bir güler yüz, işte bir bağışlayıcılık nihai noktada affedilmemize vesile olacak. Belki de biz hani bütün o listeleri, bütün o takipleri o en güzel anı yakalayabilmek için yapıyoruz. Dolayısıyla hani size böyle işte bunlara gerek yok, önemli olan kalp demek istemiyorum. Fakat hani o kalpteki ihlasın, o kalpteki imanın, tevekkülün, bağlılığın, muhabbetin esas olduğunu, o olmadığı zaman listelerle boğuşmanın insanı çok da fazla bir ilerletmeyeceğini zaten birazdan sıralamada da göreceğiz. Belirtmek istedim öncelikle. Şimdi arkadaşlar hatırlayacaksınız, 36. ayet şöyle diyor bize, bir hedef gösteriyor. Yani biz niçin buradayız, nereye gidiyoruz, önemli olan ne, değerli olan ne, asıl odaklanmamız gereken yer neresi, ondan bahsediyor. Ve bize şöyle diyordu 36. ayet arkadaşlar. Fema, bismillahirrahmanirrahim. Hemen buluyorum. Fema utitum min şeyin femeta'ul hayatid dünya. Size ne verilmişse, yani verilen şeyler, bunlar başta kendi fiziksel varlığımız olmak üzere arkadaşlar, yeteneklerimiz olmak üzere, bütün işte imkanlar, mevkiler, güçler, maddi imkanlar, işte akrabayı taallukat, sosyal prestij, aklınıza ne geliyorsa yani, bunlar sadece bu dünya hayatına mahsus bir geçimlikten ibarettir. Yani bunlar hedef değildir. Bakın bunu nakşettiğimizde zihnimize arkadaşlar zaten aşağıda sayılacak listenin çoğunu çok kolay yapabileceğiz. Ama bunu zihnimize nakşetmediğimizde, yani bu bilinçle dünya hayatına, işte evimize, barkımıza, çoluk çocuğumuza, işimize, makamlarımıza bu bilinçle bakmadığımızda İşte tek tek o böyle alt başlıklar, mesela namazı kılmak her seferinde zor gelebilecek, her seferinde bir engel çıkabilecek, infak etmek zor gelebilecek, şura birazdan anlatılacak mesela, o zor gelebilecek bize. Niye? Çünkü bu Allah Teala'nın, Yüce Rabbimizin bir araç olarak yarattığı şeyi biz amaç haline getirmiş olacağız çünkü. Bu yüzden daha konuya başlarken Rabbimiz bize her şeyin yerini, hani Peygamber Efendimizin duası var ya sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim bana eşyanın hakikatini öğret diye, her şeyin gerçek yerini bize hatırlatarak başlıyor. Size verilen her şey, arabalar, evler, işte imkanlar, paralar, güçler, ilim, makam, mevki, ilim de dahil olmak üzere. Çünkü ilmi de hayra da kullanabilirsiniz, şerre de kullanabilirsiniz. Hepsi içinde olmak üzere arkadaşlar, bu dünyaya mahsus bir geçimlikten ibarettir. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında olana gelince, işte o başta af ve mağfiret olmak üzere bütün işte mevkiler yukarıya doğru, rıza, yakınlık, Allah'a yakın olmak ve sâbikûne sâbikûndan olabilmek, ulaikel mukarrabun denilen hani o en yakınlardan olabilmek, cennet onun bir alt basamağı, cennette de Allah'a yakınlık kazanmış olanlardan olabilmek vesaire, Allah katında olan bütün o dereceler, bütün o yani aftan başlayıp affedilmekten başlayıp yukarıya doğru bütün o mevkiler hayrun ve ebqa, daha hayırlı ve daha kalıcıdır dedi Allah Teala. Yani diyor ki bu dünyadaki geçimlikleriniz bu dünyaya mahsustur, bu dünya hayatına mahsustur, bu dünyanın bir metağıdır, bir geçimliğidir yani. Siz asıl hedefe odaklanın, o hedef nedir? Allah katında nerede olacaksınız? Allah katındaki yeriniz nerede olacak? İşte asıl hayırlı olan, asıl kalıcı olan, ebqa, en kalıcı. Çünkü orada son yok, orada bir bitiş yok, orada... Efendim kurtuluş yok yani, vardığımız yer neresiyse hani orası bizim makarımız olacak. Dolayısıyla hani toprak olsak falan diyorlar ya cehennemlikler, böyle bir şey olmayacak. Bu nedenle asıl siz oraya odaklanın diyor ve başlıyor saymaya arkadaşlar. Bu Allah katındaki en hayırlı ve en kalıcı olan bu makamlar, bu mevkiler kimler için, kimler buraya ulaşabilecek? Benim tespit edebildiğim kadarıyla 8 tane nitelik sayıyor. İşte bu bizim kontrol listemiz olmaya çok layık arkadaşlar. Çünkü burada az önce söylediğim gibi hem inançlarımız, düşünce yapımızla ilgili, hem kalbimiz, ahlakımızla ilgili, hem insan ilişkileriyle ilgili, hem sosyal hayatla ilgili. Yani bir insanın hayatının hemen hemen her boyutunu kuşatan 8 tane özellik sayılıyor. Bu özellik kimlerde varsa o Allah katında en hayırlı ve en kalıcı olan makamlar, mevkiler. Tabii ki bu işleri icra ederken ulaştıkları derecelere mütenasip olarak, onunla uyumlu olarak bir yere konumlanacaklar ahirette. Birincisi ne arkadaşlar? Birincisi lillezine amenu. Bunlar zaten bir önceki dersimizde kayıtlıydı. Lillezine amenu, iman edenler için. Burada hemen bir parantez açalım. İşte genç arkadaşlarla çok böyle sınırlı da olsa yüz yüze çalışmalarımızda çok kez rastladığım bir sorudur. İşte Allah'a iman etmeyenin bütün ahiretinin helak olması, yani yazık olması, boşa gitmesi çok zalimane değil mi? Yani biz çoğumuz bu imanı hazır bulduk. Analarımız, babalarımız bize öğretti. Biz kazanmadık yani bu inancı. O da işte inançsız bir ailede doğdu. O şekilde yetiştirildi. Yani çoğunlukla hani kader bu. İnancımız bizim kaderimiz. Onu hazır bulduk. Dolayısıyla inançsız bir insanın bütün ahiretinin bu şekilde heba olması yazık değil mi diye genç arkadaşlar çok soruyorlar. Öncelikle arkadaşlar, bu şimdi burada tehlikeli sulara girmek istemiyorum. Ama ben bir açış yapayım. Siz onun nereye varabileceğini size bırakayım, onu hayal etmeyi. Öncelikle arkadaşlar, herkesi Allah Teala bulunduğu şartlar çerçevesinde değerlendirecek. Bir. İkincisi, inanç her zaman böyle bizim bildiğimiz anlamda, bizim bildiğimiz formda, o şekilde olmayabilir. Başka isimler altında olabilir. Başka şekillerde dile getirilmiş olabilir. Mesela birisi bir şey söyler, aslında la ilahe illallah diyordur. Ama onu bambaşka bir bambaşka kelimelerle, bambaşka bir şekilde söyler. Kendi terbiyesine, kendi eğitimine, kendi dünya görüşüne veyahut da işte kültürüne göre. Bu esnekliği bir defa göstermemiz lazım. Hani bazı insanlar söylüyorlar ya bunu. Diyorlar ki işte ben la ilahe illallah dediğimde zaten aslında bunu önceden beri diyormuşum. Zaten böyle düşünüyormuşum. Ama hani bu şekilde ifade etmemişim diyorlar. Bir defa hani bunu bir kenara koyalım. Allah Teala'nın kendisine imanı kabul etmede çok cömert davranacağı zannındayım ben. Rabbinizi nasıl zannederseniz öyle bulacaksınız. Nasıl düşünürseniz öyle bulacaksınız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben böyle düşünüyorum. Yani açık, kesin bir inkar, bir tahfif, bir efendim aşağılama, bir anti propaganda, bir düşmanlık sergilenmediği sürece efendim her türlü şirk de tabii ki içermediği sürece Cenab-ı Hakk'a yönelik imanın çok geniş bir alanda insanlığı kuşattığı kanaatindeyim. Bu birincisi arkadaşlar. İkincisi, bilinçli bir şekilde Allah'ı inkar eden birinin acizane yine kanaatim, zaten ahirette bir beklentisinin olması büyük bir çelişkidir. Böyle bir şey düşünülemez. Yani siz varlığını kabul etmediğiniz, adam yerine koymadığınız, ne bileyim yani hesaba katmadığınız, bulunduğu mevkiyi hak ettiğini düşünmediğiniz vesaire birinden neden bir beklenti içinde olasınız ki, öyle değil mi? Bu sizin kendinizle çelişmeniz olur. Dolayısıyla bir nevi şey gibi düşünüyorum. Yani bir ülkenin siz vatandaşlığını reddetmişseniz o ülkenin size insanlara tanıdığı haklardan yararlanma iddiasında bulunmamalısınız. Bu bir çelişki olur diye düşünüyorum. Efendim, üçüncüsü, böyle devam edelim. Üçüncüsü arkadaşlar, iman noktasında insanların geldikleri yerin de dikkate alınacağı kanaatindeyim ben. İşte Efendimizin hani kalbinde zerre kadar iman olan er geç kurtulacaktır hadis-i şerifini hatırlayın. Yani insanlar çeşitli nitelikleri bakımından, benim hep bir sayı doğrusu benzetmem vardır, o sayı doğrusu üzerinde çok çeşitli yerlerde doğarlar. İtikadi açıdan da çok elverişli bir noktada dünyaya gelen var. İşte Müslüman bir ailede, bilinçli bir ailede çok güzel işte sorularına cevaplar alan bir çevrede yetişmiş insanla kendisine hiç kimsenin Allah'tan, ahiretten, dinden, imandan bahsetmediği, hatta böyle bunların alay edildiği, küçümsendiği bir çevrede yetişen insanın kalbindeki cılız bir iman kıyaslanamaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak herkesi kendi şartları içerisinde değerlendirecektir diye düşünüyorum. Bir başka nokta, dördüncüsü diyelim. Sorgulamaları inkar zannetmeyelim arkadaşlar. Her sorgulama inkar değildir. Sorgulama gerçi cüretkar bir kelimedir. Ben sorgulamak yerine sormak ifadesini tercih etmekten yanayım. Çünkü sorgulamak bir nevi hakim mevkiinde kişinin kendisini görmesi ve karşı tarafı hesaba çekmesini içeriyor anlam olarak. Dolayısıyla hani insanın inancıyla ilgili sorularının olması, bu sorulara cevaplar araması, bu Allah'ın, Yüce Rabbimizin varlığı hakkında da olabilir, işte hayatın anlamına dair de olabilir, dirilişe dair de olabilir, peygamberin peygamberliğiyle ilgili de olabilir. Sorular inkar anlamına gelmez arkadaşlar. Aslında iman etmek isteyen soruyordur. Yani inkar etmek isteyen eder zaten. Ama inanmak isteyen fakat kendisini bu imana ikna edemeyen kişilerin soru sorduğunu düşünüyorum ben iyi niyetle baktığımda. Efendim, dolayısıyla hani her soruyu da böyle imansızlık gibi düşünmeyelim. Böyle baktığımda dünyada gerçekten hani inkar edenlerin öyle düşündüğümüz kadar çok büyük sayıda olduğu kanaatinde değilim. İmanın çok çeşitli görünümlerinin, tezahürlerinin olduğunu ve Rabbimizin bunların hepsini çeşitli düzeylerde elbette dikkate alacağını, hiçbir farkı zayi etmeyeceğini düşünüyorum. Fakat tabii bu en alt düzey, hani benim söylediğim. Burada kastedilen o değil. Allah katındaki bu hayırlı ve kalıcı makamlara nail olanlar bir defa Allah'a iman edenlerdir. Çünkü iman etmediğiniz birinin nazarında önemli olmayı, iyi bir yerinizin olmasında önemsememeniz gerekir tutarlılık adına. Birinci şart bu. İkincisi arkadaşlar, onlar Rablerine tevekkül ederler, güvenirler. Yani zaten imanın doğal sonucudur tevekkül. Hani nasıl bir Rabbe inanıyorsun ki tevekkül edemiyorsun? Ona güvenemiyorsun yani. Her şeyi kontrol etmek istiyorsun, her şeyi ayarlamak istiyorsun, her şeyi planlamak istiyorsun. Ben de biraz bu zihniyetim, yani biraz bu şeye yakındır, bu kontrolcü zihniyete yakındır. Arkadaşlar çok iyi anlıyorum yani o zihniyeti. Fakat ne zaman böyle her şeyi planladığımı, işte her şeyi ince ince düşündüğümü ve doğru adımı attığımı düşünsem kendimle ilgili, atladığım küçücük bir şeyin, küçücük bir noktanın bütün o planı boşa çıkardığını da çok gördüm hayatımda. Yani şöyle diyelim, hayatla baş ederken arkadaşlar, hesaplayamadığımız alanlar var. Bizim kontrolümüzün dışında olan hesaplayamadığımız alanlar var. Dikkate alamadığımız alanlar var. Fakat o alanlar bizim kurduğumuz o formülün işlemesi için de şart. Dolayısıyla o atladığımız şey verdiğimiz onca emeğin boşa gitmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle de tevekkül etmemiz ve duayı hiç bırakmamamız gerekiyor. Çünkü Allah'a tevekkülün doğal sonucu veya bunlar birbirinin sonucudur. Dua etmek, yani Cenab-ı Hakk'a güvenmek demek, Rabbim buradan sonrasını sana bırakıyorum, buradan sonra benim yapabileceğim bir şey yok, senin yardımını istiyorum, senin bana bu konuda muvaffakiyet lütfetmeni istiyorum, bu her şey olabilir bu konu. Efendim işte oradaki acizliğin, kulluğun, düşüncelerimizin sınırlı olmasının ve o sınırların içinde gözden kaçırdığımız yerlerin olmasının bizim tarafımızdan kabul edilmesi demektir. Ve o gözden kaçırma ihtimalimiz olan hususlarla ilgili de panik yapmamak demektir tevekkül etmek. Çünkü Allah'a güvendiğimizde, itimat ettiğimizde sonuçta onun bizim için var edeceği her şeyin zaten bizim hayrımıza olacağına da inanıyoruz demektir. Elmalı Hamdi Yazır şöyle diyor bu ayetin tefsirinde, son cümlelerimiz bunlar olmuştu geçen sohbette. İman ve itimat, yani İmanı aynı zamanda güvenmek diye de düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar, emine kökünden geliyor iman ifadesi. Hem inanmak hem de güvenmek demektir. Güvenin olmadığı yerde iman olmaz zaten. Yani siz güvenmediğiniz birine inanamazsınız da. İnanıyorsanız güvenirsiniz. Dolayısıyla burada tabii bazı günlük hayattaki sürtüşmelerimiz de hemen aklımıza geliyor, şahsen benim aklıma geliyor. İşte ben sana güveniyorum aslında ama işte şöyle şöyle falan. Hayır, o aslında sana güvenmiyordur. Yani bir konuda sana güvendiğini ama şu sebeplerle de işte bu işi sana emanet edemeyeceğini falan söylüyorsa, orada temel sebep bize güvenilmemesidir veya bizim o kişiye güvenmememizdir. Elmalı Hamdi Yazır diyor ki, iman ve itimat gerek bir ferdin gerek bir cemaatin ruhunda dinin ve muvaffakiyetin, arada virgül var, dinin muvaffakiyetinin değil, yani dinin de muvaffakiyetin de rüknü olan iki esas haslettir. Yani hayatta başarılı mı olmak istiyorsun? İman ve güven, itimat, tevekkül lazım. Dininin selamete çıkmasını mı istiyorsun? Dininin hani olması gerektiği gibi istediğin düzeyde korunmasını ve dini açıdan da hani sonuçta hedefine ulaşabilmek mi istiyorsun? Orada da iman ve tevekkül gerekiyor. Ve buradan sonraki ayetlerin bu iki seciyenin, bu iki ahlakın, bu iki karakter özelliğinin tezahürleri olduğunu söylüyor Elmalı Hamdi Yazır. Yani birinci şart, Allah katında en hayırlı ve en kalıcı sonuca ulaşabilmek için birinci şart iman etmek. İkincisi de Allah'a tevekkül etmekti. Lütfen bu ifadeleri arkadaşlar tekrar tekrar sözlüklerden, kaynaklardan ama açıklayıcı sözlüklerden, ansiklopedilerden gözden geçirin. Yani tevekkül zihninizde muğlaksa, muallaksaysa, yani böyle net kastedildiği tam net değilse zihninizde, hemen ansiklopediye müracaat etmenizi biliyorsunuz, tavsiye ediyorum. Çünkü kavramlar ne kadar netse oradan oluşturacağınız düşünceler ve oradan da ortaya çıkacak olan davranış ve ahlak o kadar net ve pırıl pırıl olacaktır. Bundan sonra arkadaşlar 36. ayeti okuduk. 37. ayette devam ediyor Rabbimiz. Vellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahişe. Üçüncü özellik sayıldı. Günahların büyüklerinden ve bilhassa da çirkin olanlarından bunlar uzak dururlar. Büyük günahlardan ve bilhassa da bu büyük günahlar içerisinde çirkin olanlardan uzak dururlar diyor. Kebair, şimdi büyük günahlar Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor arkadaşlar. Fakat bu büyük günahların neler olduğu sayılmıyor. Büyük günah meselesi kelamda hep böyle tartışılmış, üzerine eserler yazılmış bir konudur. İşte kimine göre 7-8 tanedir ama kimine göre 100'e yakındır. Yani 98 tane büyük günahtan bahseden bir kitap görmüştüm mesela. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak saymadığı için bu konuyu efendim herkes kendince bir yorum geliştirerek büyük günahları ya daraltmış ya genişletmiş. Fakat alimlerin üzerinde ittifak ettikleri kriterleri şimdi burada Elmalı Hamdi Yazır'ın da merhumun da zikrettiğini görüyoruz. Kebair, üzerine vaid tereddüp eden, yani ayetlere baktığımızda şiddetli bir cezayla vaid, biliyorsunuz vaadın zıttı olarak işte tehdit, yani ilahi tehdit, kıyamete yönelik ilahi tehdit ifadeleridir. İşte böyle yapanlar şöyle cehennemde kalacak, şöyle Allah'ın rahmetinden uzak olacak, onlara lanet var gibi ifadelerle efendim vaid tereddüp eden veya haddi icap eden, yani bir hırsızlık gibi, iftira gibi, dünyada hukuki bir cezası, bir yaptırımı olan yahut sarahaten nehi bulunmuş olan günahlar. Çok açık ve kesin bir dille yasaklanmış olan günahlardır. Fevahiş de, yani ayet-i kerimede günahların büyüklerinden ve bilhassa da çirkinlerinden derken, işte o çirkinler diye tercüme edilen fevahiş ifadesi de o günahların içinde bilhassa çirkinliği açık ve aşırı olan günahlar. Fuhşiyat, işte bunlardan sakınırlar bunlar. Acizane kanaatim, Cenab-ı Hak hani böyle bir sıralama ifade etmemiş ama yani önce şu sonra şu dememiş ama sonuçta ayetler bir sıra içerisinde geliyor. Arkadaşlar, iman ve tevekkül, iman ve Allah'a güvenme, zemin, bunun üzerinde yükselen ahlaktan bahsediyoruz şimdi. Bakın dikkat edin, namaz bile biraz sonra gelecek. Hani biz hep böyle olumlu emirler üzerinde durulmasını bekleriz. Hani böyle bir makamdan, mevkiden bahsedildiğinde, Allah katında büyük bir mevkiden bahsedildiğinde, işte namaz, infak, affetme, sadaka verme, cihat etme gibi faziletlerin anlatılmasını bekleriz. Ama dikkat ederseniz Rabbimiz hemen imandan sonra tevekkülü, bu ikisi de zihinsel ve Cenab-ı Hak'la ilişkimizi, insanın Rabbi ile ilişkisini ifade eden iki boyut, ondan hemen sonra günahların büyüklerinden sakınmayı zikretti Rabbimiz. Yani önce kabın arkadaşlar temizlenmesi gerekiyor. Çünkü bu büyük günahlara baktığımızda ya kamu hakkıyla ilgilidir ya kul hakkıyla ilgilidir arkadaşlar bu büyük günahlar. Ya ana babayla ilişkilerimizle ilgilidir. Yani o da bir kul hakkıdır tabii. Yani en köklü, en temel insani vazifelerimizin ihmaliyle ilgilidir büyük günahlar. Ve bir insanın bu büyük günahları işlemeye devam ederken bir taraftan da işte hacca gitmesi, sadaka vermesi, işte çok namaz kılması, çok nafileler kılması, işte çok tesbih, zikir vesaire bunlarla meşgul olması, çok defalar dile getirdim. İnşallah artık bıktırıcı olmamıştır. Ama benim nazarımda şöyle bir örnek hep gözümün önüne geliyor. Dibi delik bir kazanı yukarıdan doldurmaya çalışmanız. Yukarıdan kovalarla, tencerelerle dökseniz bile dibinde koca bir delik olan kazanı doldurmanız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır arkadaşlar. Önce yapılması gereken, yani kazanı doldurmaya çalışmadan önce yapılması gereken o dibindeki deliğin tamir edilmesi, kapatılmasıdır. İşte büyük günahlar genellikle kul hakkıyla veya Allah'a karşı çok hadsiz bir isyanla ilgili olduğu için onların böyle hayır hasenatla kapatılması mümkün değil, giderilmesi mümkün değil. Öncelikle bizim o oradan vazgeçmiş olmamız gerekiyor. Yanılmıyorsam Nisa suresinde de eğer günahların büyüklerinden sakınırsanız Allah Teala küçüklerini affeder diyerek bize böyle bu büyük günahlar konusunda tekrar dikkatimizi çekiyor. Üzerinde ittifak edilen büyük günahlar arkadaşlar akaid kitaplarında, kelam kitaplarında bunlara rastlarsınız. Yine büyük günah kavramına, kebair kavramına ansiklopediden bakabilirsiniz. Ben şu anda aklıma gelen bir iki tanesini size zikredeyim. İşte ana babayı terk etmek, onların bakımlarını, onlara karşı görevlerini ihmal etmek. Burada ama çok böyle narsist ve manipülatif anne babalar var. Yani çocuklarının üzerinde tam bir hegemonya kurmak isteyen ve bunu da ana babalık hakkı adına yapmak isteyenler var. Burada kastım o olmadığını, ana babayı başkalarına muhtaç, yardıma muhtaç bir şekilde terk etmenin kastedildiğini söyleyelim. Efendim yoksa mesela Hazreti Ebubekir babasını Mekke'de bırakıp hicret edemezdi değil mi? Hicret etti yani. Hazreti İbrahim örneği anlatılıyor hakeza Kur'an-ı Kerim'de. Harp meydanından kaçmak, tam harp sırasında savaştan kaçmak, namuslu bir kadına zina iftirası atmak, bunlar büyük günahlardandır arkadaşlar. Adam öldürmek büyük günahlardandır. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şiddetli cezalarla, şiddetli yaptırımlarla uyarılan günahlar. Sonra arkadaşlar aynı ayette 37. ayette ve idâ mâ gadibû hum yağfirûn diyor. Yani bu ayette zikredilen bu iki mesele arkadaşlar biri yani iki mesele de hakikaten çok büyük bir irade gerektiren, çok büyük bir kişinin kendine hakim olmasını gerektiren, kendi üzerinde kontrolü başarmasını gerektiren konular. Birincisi işte az önce anlattım, büyük günahlardan sakınmak, ana babayla ilişkiler, işte diline mesela iftiradan uzak kalmak, iftiraya bulaşmamak, iftirayla ilgili Nur suresindeki bölümü gözden geçirebilirsiniz tekrar. Savaş meydanında o ölüm korkusuna rağmen işte sabretmek, dirençli olmak, hayata tutku duyarak oradan kaçmamak, bunlar büyük nefse hakimiyet gerektiren meseleler. Diğeri de arkadaşlar ve idâ mâ gadibû gazap halinde, gazap yani böyle küçük kızgınlıklar işte gıcık oldum falan deriz ya bunlar değil. Çok büyük öfke, taşkın bir öfke halinde iken yağfirûn karşısındakini bağışlayabilenler. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar birinci aşamada düşünsel önce en başta dünya ne, ahiret ne bunların yeri bize anlatıldı. Sonra o ahiretteki makama, o asıl hedef olana ulaşmak istiyorsan zihin yapının nasıl olması lazım? Bundan bahsedildi. Çünkü bütün davranışlarımızın ve ahlakımızın temelinde bizim düşünce yapımız vardır arkadaşlar. Ondan sonra, çünkü imanı olmayan biri mesela nasıl bağışlayacak yani? Nasıl o günahlardan vazgeçecek? Önüne faiz yemek mesela büyük günahlardandır. Nasıl vazgeçecek? Nasıl elinin tersiyle itecek bu kadar kolay ve büyük bir kazancı? Bunları yapabilmesi için Allah'a iman etmiş olması, o ahiretteki kalıcı olan sevaba odaklanmış olması gerekiyor en başta. Dolayısıyla düşünsel yapı yani zihin yapısı en önemli, birinci sırada geliyor. Ondan sonra ikinci sırada nefse hakimiyet geliyor, irade gücü geliyor arkadaşlar. Çünkü devamında olanları da yapabilmemiz için kişinin kendisine hakim olması, kendini kontrol edebilen, yani bugünkü tabirlerle söyleyeyim dürtüsellikten kurtulmuş olması gerekiyor. İlkelerinin, prensiplerinin dürtülerinden daha kuvvetli olması gerekiyor. İşte bunu da Cenab-ı Hak iki büyük alanla bize gösterdi. Bir tanesi günahların büyüklerinden ve çirkin olanlarından zina gibi çirkin olanlarından kaçınmak efendim ve öfkelendiği anda karşısındakini affedebilmek. Bunlar ve idâ mâ gadibûhum yâfirûn, ne zaman gazaplanırlarsa onlar mağfiret ederler, suçu örterler, kusur affederler. Burada hum zamirinin Arapça bilenler için arkadaşlar ve idâ mâ gadibûhum yâfirûn olması gerekirdi cümlenin normalde. Yani öfkelendiklerinde bağışlarlar olması gerekirdi. Ama arada hum, onlar var ya onlar gibi. Yani böyle tekrar o onlar zamirinin tekrar edilmiş olması kasır ifade eder. Bu kasrın da yani bilhassa bir gruba bunun mahsus olduğunu ifade eder. Bu kasrın da veçhi şudur, yorumu şudur. Gadap halinde kusur ve günah affedebilmek gayet nadir vaki olan yüksek bir ahlaktır. Yani normal zamanda herkes affeder. Mesela neşeli bir anınızdasınız. Birisi geliyor size işte ya işte şöyle şöyle oldu kusura bakmayın. İşte yemek yandı diyor mesela. Yemek yandı diyor. Ona küçük şeylerden örnek vereyim. Dereden geçemeyen denize hiç açılamaz çünkü. Yani zaten neşeli bir anınızdasınız. Ya olur öyle şeyler falan dersiniz. Ama mesela çok gergin bir anınızdasınız. Ortam gergin, sizin yemek sofra bekliyor, insanlar gelmiş falan ve birisi size gelip yemeğin yandığını söylüyor. İşte orada affetme davranışından ziyade sizin hangi duygu halindeyken affettiğiniz gerçek affın değerini, kıymetini ortaya koyuyor ve sizin kendinize hakimiyetinizi ortaya koyuyor. Bu sebeple şöyle denilmiş oluyor ki diyor merhum Elmalı, işte gadap halinde kusur örtmek, gayzı yutmak gibi büyük haslet ancak onlara yakışır. Yani bu yukarıdan beri sayılanları yapanlara ve onlar ona layıktırlar. Aynı şekilde bu benzer ifade Ali İmran suresinde de geçiyor. Onlar oradaki işte vel kazimine'l gayza vel afine anin nas övgüsüne de müstehaktırlar diyor. Böylece bugün 37. ayeti işlemiş olduk. Ama arkadaşlar geriye kalan 4 hasleti de ben başlıklar halinde size okuyayım. Onları tefsirden de detaylı bir şekilde görürüz. Böyle bir arada görmüş olun. Beşincisi arkadaşlar وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ Rablerinin çağrısına icabet eder ve namazı kılarlar. Ezan Allah'ın bizi davetidir arkadaşlar. O davete icabet ederler ve namazı kılarlar değil aslında. اَقَامَ اِقَامَ etmek, اَقَامُوا الصَّلَاةَ dendiğine göre. Hayatın merkezine, hayatın ortasına onu yerleştirirler. Namaz hayatlarında yerleşiktir yani. Böyle istisnai bir hal, işte vakit bulunursa falan değildir. Ve emruhum şura beynehum, 6. haslet. Onların işleri kendi aralarında şura iledir. Biz zaten bu ayet için bu bölümü özellikle seçmiştik. Bu sureye de bu şura ismi verildiği için en önemli kısmı burası. Bizce ve mimma razaknahum yunfikun ve onlar 7. haslet kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Bu infakla şura arasındaki ilişkiyi de söyleyecek birazdan. Bir sonraki sohbetimize kalıyor. Vellezine iza asabehumul bauyu hum yentasirun kendilerine bir felaket, bir saldırı vuku bulduğunda bilhassa bağı burada haddi aşmak, bir saldırı, bir tecavüz vuku bulduğunda kendilerine efendim onlar hum yentasirun kendi aralarında yardımlaşırlar. Yani benim meselem değil onun meselesi demezler. Başlarına bir felaket geldiğinde hepsi tek vücut olup o felakete karşı o felakete uğrayana yardım ederler. O felaketi üzerlerinden def edecek şekilde efendim yardımlaşırlar diyor. Tefsire dediğim gibi bir sonraki çalışmada devam edeceğiz. Sohbetimizde devam edeceğiz. Bugün sadece bir ayet okuyabilmiş olduk ama bu 8 hasleti de bir arada görmüş olduk. Allah'a emanet olunuz.